Ayrım 29, Miras, Robert Ludlum, sayfa 321. Dördüncü kitap, 45. bölüm. Yakında 46 yaşını doldurmak üzere olan Albay Matthew Canfield, bacaklarını çaprazlamasına ordu arabasının arkasına uzattı. Oyster Körfezi kasabasına girmişlerdi, soluk yüzlü çavuş sessizliği bozdu. "Yaklaştık albayım, uyansanız iyi olur." "Uyanmak? Söylendiği kadar kolay olabilseydi bu." Yüzünden terler damladı, kalbi bilinmeyen bir temaya tempo tutar gibiydi. "Sağ ol çavuş." Araba Harbor yoluna doğuya doğru saptı. Evine yaklaştıkça Albay Matthew Canfield titremeye başladı. Bileklerini yokladı, soluğunu tutup dilinin ucunu ısırdı. Çökmemesi gerekirdi şimdi. Kendi kendine acımaktan uzak durmalıydı. Bunu Janet'a yapamazdı, ona çok şeyler borçluydu. Çavuş araba yoluna ustaca saptı ve ön kapının önünde durdu. Çavuş zengin albayı ile birlikte Oyster Körfezi'ne gitmekten çok hoşlanırdı. Her zaman yiyecek ve içecek bol bulunurdu burada. Barakaların, Crowshaft'ın beğenisinde ucuz şeylere yer yoktu. Albay yavaşça arabadan çıktı. Çavuş düşünceliydi. Galiba albayın bir sıkıntısı vardı. Çavuş bu sıkıntının tekrar New York'a geri dönmeleriyle sonuçlanmamasını umuyordu. Yaşlı adam ayakta dururken güçlük çekiyor gibiydi. "Tamam mı albayım?"
"Tamam çavuş. Bu gece kayıkhanede kalmak ister miydin?"
Konuşurken çavuşa bakmıyordu. "Tabii iyi olur albayım." Zaten her zaman orada yatardı. Kayıkhanenin üzerindeki odalarda geniş ve içi içki dolu bir mutfak da vardı. Hatta telefonu bile vardı. Çavuş şansını denemeye karar verdi. "Bana ihtiyacınız olacak mı albayım? Birkaç arkadaşımı çağırabilir miyim?"
Albay yolda yürüyordu. Arkasına dönerek alçak sesle "Ne istersen yap çavuş" dedi. "Yalnız radyofondan uzak dur, tamam mı?"
"Tamam albayım."
Çavuş gaza basarak sahile indi. Matthew Canfield beyaz kapının önünde durdu. Kendi evi. Janet. Kapı açıldı. Karısı duruyordu karşısında. Kırlaşmış saçları, duygusal ağzının üzerinde kalkık burnu, kahverengi büyük parıltılı gözleriyle Janet. Yüzünün yumuşaklığı kocasını karşılarken gösterdiği içtenlik.
"Otomobilin sesini duydum. Kimse Evans gibi sürmez. Matthew, Matthew sevgilim, ağlıyorsun sen."
46. bölüm. B-29 uçağı akşamüstünün bulutları arasından Lisbon havaalanına iniyordu. Bir hava onbaşısı oturma yerlerinin arasındaki geçitte yürüyordu. "Kemerlerinizi bağlayın lütfen, sigara içmeyin, 4 dakika sonra iniyoruz."
Tek düze bir sesle konuşuyordu onbaşı. Yolcuların önemli kişiler olduğunu biliyordu. Onun için konuşurken hem nazik davranabilmeli hem de kendinin de oldukça önemli olduğunu belirtebilmeliydi. Matthew Canfield'ın yanında oturan genç adam Shannon'dan kalktıklarından beri çok az konuşmuştu. Birçok kereler albay Luftwaffe dışında olduklarını ve korkmaya gerek olmadığını hatırlatmıştı. Andrew Scarlett yalnızca anladığını belirten sözcükler kullanmış ve tekrar dergilerine dönmüştü. Lisbon havaalanında onları bekleyen Lincoln marka otomobilin yanında iki OSS görevlisi duruyordu. Arabanın camı yakından atılan kurşunlara dayanıklı olan cinstendi. Saatte 120 mil yapıyordu Lincoln. Almanya'daki havaalanına erişebilmek için Tejo nehri boyunca 32 mil gitmeleri gerekiyordu. Adamla delikanlı alçaktan uçan özel olarak hazırlanmış ve deniz kuvvetlerine bağlı bir TBS uçağına bindiler. Berlin'e gidiyorlardı. Yolda hiç durmayacaklardı. Tüm yol boyunca Amerikan, İngiliz ve Fransız savaşçıları koruyacaktı uçağı. Bern'de bir İsviçre hükümet arabası tarafından karşılandılar. Arkalarında 8 motosikletli geliyordu. Biri önde, biri arkada, üçer tanesi de birer yanlarındaydı. Cenevre Anlaşması'nın koşullarına aykırı olarak hepsi de silah taşıyorlardı. Kuzeye doğru 20 mil uzaklıkta Alman sınırına yakın bir köye gidiyorlardı. Kreuzlingen'di köyün adı. Ufak bir hanın önünde arabadan indiler. Han tüm uygarlıktan uzak gibiydi. Sürücü otomobili uzaklaştırdı. Motosikletliler de gözden kayboldular. Matthew Canfield delikanlı yahanın girişindeki merdivenlerden yukarı çıkarttı. Lobiden bir akordiyonun ağlamaklı sesi geliyordu. Yemek salonunda çok az insan vardı. Sanki gelen konuklar istenmiyordu orada. Matthew ile Andrew danışma görevini yerine getiren masaya yaklaştılar. Lütfen 6. odaya. April Red'in burada olduğunu bildirin. Görevli hattı yerine koyarken delikanlı olduğu yerde sendeledi. Canfield onu tutarak dengesini sağlamasına yardım etti. Merdivenlerden çıktılar ve iki adam 6 numaralı kapının önünde durdular. Sana şimdi söyleyecek hiçbir şeyim yok Andy. Yalnız biz burada seninle tek bir gövde gibiyiz. Benim burada bulunmamın nedeni bu zaten. Janet annen. Unutma bunu. Delikanlı derin bir soluk aldı. Çalışırım baba, açın kapıyı. Oda masaların üzerinde duran küçük lambalarla aydınlatılmıştı. İsviçrelilerin turistlere uygun gördükleri modaya göre süslenmişti burası. Ağır halılar, kocaman eşyalar, şişman koltuklar. Odanın uzak köşesinde yarı gölgeler içinde bir adam oturuyordu. Gelen ışık göğsünün üzerinde sert bir açı yaparak yansıyor fakat adamın yüzünü aydınlatmıyordu. Adam kahverengi giysiler içindeydi. Sert gırtlağından gelen bir sesle konuştu. ''Siz misiniz?'' Canfield ve April Red. ''Gregor, kapatın kapıyı.'' Matthew Canfield kapıyı kapattı ve Andrew Scarlett'ın önünde birkaç adım ilerledi. Oğlanın önünü kapatmak istiyordu, elini sağ cebine koydu. ''Elimde bir tabanca var, Gregor. Geçen kez karşılaştığımızdaki tabanca değil ama aynı cepte duruyor. Bu kez işi oluruna bırakmayacağım, anladın mı?'' ''Eğer istersen tabancayı cebinden çıkartıp başıma tutabilirsin. Yapacağım pek bir şey yok.'' Canfield iskemledeki biçime yaklaştı. Korkunç bir şeydi bu. Adam yarı sakattı. Gövdesinin sol bölümü hiç tutmuyor gibiydi. Kollarını önünde kavuşturmuştu. Parmakları hareketsiz öne uzatılmıştı ama gözleri çok canlıydı adamın. Gözleri, yüzü, kısa kesilmiş kır saçların çevrelediği parça parça bir yüz. Adam konuştu. ''Gördüğün Sivastopol'dan dışarı çıkarılmıştı. Barbarossa harekatı.'' ''Bize ne söyleyeceksin Kroger?'' ''Önce April Red. Yaklaşmasını söyle ona.'' ''Buraya gel Andy, yanıma.'' Andy iskemledeki adam yarı kapalı ağzıyla güldü. ''Ne hoş. Andy ha. Buraya gel Andy.'' Andrew Scarlett üvey babasının yanına gelerek durdu. İskemledeki biçimsiz adama bakıyordu. ''Demek Uster Scarlett'ın oğlu sensin.'' ''Ben Matthew Canfield'ın oğluyum.'' Canfield kımıldamadan baba oğlu izliyordu. Birdenbire burada olmaması gerektiğini düşündü. Devler savaşacaktı şimdi. ''Hayır delikanlı, sen Uster Scarlett'ın oğlusun. Scarlett'ın varisisin.'' ''Ne olmak istersem onu olurum. Seninle hiçbir ilişkim yok benim.'' Genç adam derin bir soluk aldı. Canfield delikanlının korkusunun yerini öfkeye bırakmakta olduğunu görüyordu. ''Yavaş Andy, yavaş.'' ''Niçin? Onun için mi? Baksana ona. O ölmek üzere artık. Yüzü bile yok.'' ''Kes.'' Scarlett'in keskin sesi Canfield'a Zürich'teki odayı hatırlattı. ''Kes, sersem.'' ''Neden? Senin için mi? Seni tanımıyorum bile.'' Genç adam Canfield'ı gösterdi. ''O aldı senin yerine. Ben onun dediklerini dinlerim. Sen benim için bir hiçsin. Benimle böyle konuşamazsın.'' Canfield sert bir sesle konuştu. ''April Red'i getirdim Kroger. Ne vereceksen ver. Onun için geldik buraya.'' ''Andrew'un önce anlaması gerek.'' Biçimsiz baş öne arkaya sallanıyordu. ''Anlatılmalı ona.'' ''Eğer bu denli önemliyse niçin sakladın? Niçin Heinrich Kroger oldun?'' Sallanan baş durdu. Küllenmiş gözleri aralık. Bakıyordu Kroger. Canfield Janet'ın bu bakışlardan söz ettiğini hatırladı. ''Çünkü Uster Scarlett bu yeni düzeni temsil etmeye yeterli değildi. Uster Scarlett'ın görevini bitirdikten sonra artık ona gerek kalmamıştı. Ortadan kaldırılmalıydı o.''
''Belki başka bir şey de vardı.''
''Ne gibi?'' ''Elizabeth Zürich'te durdurabildiği gibi seni yeniden durdurabilirdi.'' Elizabeth'in adı geçince Kroger boğazına birikmiş balgamı tükürdü. Çirkin bir görüntüydü bu. ''Cadı. Ama bir yanlışlık yaptık biz. Ondan bize katılmasını isteyecektik. Katılırdı biliyor musun? O da bizim istediklerimizi istiyordu.''
''Yanılıyorsun.''
''Hah, sen onu tanıyamadın.''
Canfield yumuşak bir sesle karşılık verdi. ''Tanırdım onu, inan bana. Senin temsil ettiğin her şeyden nefret ederdi o.''
Nazi sessizce kendi kendine güldü. ''Çok gülünç. Ben de ona benim nefret ettiğim şeylerin temsilcisi olduğunu söylemiştim bir zamanlar.''
''Öyleyse ikiniz de haklıymışsınız.''
''Önemi yok, o cehennemde şimdi.''
''Ölürken senin de ölü olduğunu düşünerek huzur içinde gitti bu dünyadan.''
''Hah,
Yıllar boyu Londra'da Whitehall'un önünde durup dünyayı açıklamayı hep düşünmüşümdür. Scarlatti'nin çökümünü izleyecektim sonra.
Paris'e geçtiğinizde Elizabeth ölmüştü.
Önemi yok bunun.
Evet, dirisinden korktuğun kadar ölüsünden de korkmuşundur annenin kuşkusuz.
Ben hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmadım.
Öyleyse niçin tehdidini yerine getirmedin? Scarlatti ailesini niçin yok etmedin?
Söylemedi mi sana?
Neyi?
O cadı hep dört bir yandan korurdu kendini. Üçüncü Reich'ta benden nefret eden tek adamı buldu. Goebbels. Zürih'te öldürüldüğüme hiç inanmamıştı Elizabeth zaten. Goebbels benim kim olduğumu biliyordu. 1933'ten sonra Elizabeth bizim saygı değerliğimizi yalanlarla sarsmaya başladı. Benim hakkımda uydurduğu yalanlarla. Parti öç almaktan daha önemliydi benim için.
Canfield bu çökmüş adamı izledi. Her zamanki gibi Elizabeth Scarlatti onlardan çok daha ilerisini görebilmişti. Bir son sorum var.
Ne?
Niçin Janet? İskemledeki adam sağ elini güçlükle kaldırarak Andrew'u gösterdi.
Onun için, onun.
Niçin?
İnanıyordum, hala inanıyorum. Heinrich Kröger yeni düzenin bir bölümüydü, gerçek soyluluğun. Zamanla tümü oğlumun olacaktı.
Ama niçin Janet? Heinrich Kröger soruyu bir yana itti bıkkınlıkla.
Orospunun biri o. Bir orospu kim ne yapsın? Bize yalnız bir araç gerek.
Canfield kızgınlığının giderek arttığını sezinliyordu. Ama yaşı ve işi ona öfkesini yatıştırmayı öğretmişti. Andrew Scarlett öne atılarak iskemlede oturan Kroger'e vurdu. Tokatta mı isabet etmişti?
Piç, piç seni!
Andy buraya gel. Canfield oğlanı geri çekti. Heinrich Kroger'in gözleri yuvalarında dönüp duruyordular.
Senin için de bunlar. Bu nedenle seni buraya getirttim. Bilmelisin. Sen de anlayacaksın ve bizi yeniden canlandıracaksın. Düşün, soyluluğu düşün senin için.
Kımıldatabildiği elini cebine sokarak bir kağıt parçası çıkardı.
Al, senin bunlar.
Canfield kağıda bakmadan onu Andrew'ya uzattı.
Salt sayılar var burada.
Matthew Canfield bu sayıların ne anlam taşıdıklarını biliyordu.
Kröger, İsviçre bankalarındaki hesaplar bunlar oğlum. Benim tek oğlum sensin. Milyonları kapsıyor bu hesaplar, milyonlar. Ama bazı koşullar var, anlaman gereken koşullar. Büyüdüğün zaman anlarsın. Bu güç dünyayı değiştirebilir, bizim değiştirmek istediğimiz gibi.
Delikanlı iskemledeki biçimsiz yığına baktı. Sana teşekkür etmem mi gerekiyor?
Bir gün edersin.
Artık Matthew Canfield dayanamıyordu bunlara.
Yeter. April Red'e mesajını verdi. Şimdi sıra bana vereceğine geldi. Dışarıda. Bana yardım et de çıkalım.
Asla. Ne var dışarıda? Deri ceketli fedailerin mi?
Benden başka kimse yok.
Canfield önündeki bu insan yıkıntısına inanmıştı. Heinrich Kröger'in kalkmasına yardım etmeye başladı.
Beni burada bekle Andy. Şimdi gelirim.
Matthew Canfield sakat adamın merdivenlerden inmesini sağladı. Lobide bir uşak Nazi'nin koltuk değneklerini getirdi. İki adam ön kapıdan dışarı çıktılar.
Nereye gidiyoruz Kröger? Artık beni gerçek adımla çağırmanın zamanı gelmedi mi Scarlett veya Scarlatti?
Araba yolundan çimenlere geçtiler. Sen benim için Heinrich Kröger'sin.
Zürih'te bizi 2 yıl geri götürenin kendin olduğunun farkındasın değil mi? Eşekçe davrandın. Belki de eşekleri, yalnız eşekler simgeleyebilir.
Kröger güldü. Nereye gidiyoruz?
Yalnız birkaç yüz metre. İstersen tabancanı hazır tutabilirsin. Kimse yok.
Ne vereceksin bana? Söylesene.
Neşin olmasın? Yalnız onları verdikten sonra beni hür bırakacaksın, tamam mı?
Anlaştık. Nedir onlar?
Müttefikler memnun olacaklar. Eisenhower sana madalya verir belki. Onlara Berlin savunmasının eksiksiz planını götüreceksin. Alman Yüksek Şurası'ndan başka hiç kimsenin bilmediği veriler. Yeraltı tünelleri, roket yerleştirmeleri, malzeme depoları, hatta Führer'in yönetim merkezi. Sen bir kahraman olacaksın. Ben de yeniden ortadan kaybolacağım. Seninle ben, ikimiz de iyi çalıştık.
Matthew Canfield durdu. Müttefiklerin gizli emniyet örgütü. Berlin savunma planlarını haftalar önce ele geçirmişti. Berlin bunu biliyordu ve kabullenmişti.
Biri tuzağa sokulmuştu ama bu Matthew Canfield değildi. Nazi Yüksek Şurası kendi adamlarından birini ölümün pençelerine atmıştı.
Söyle bana Krager, ya planları alıp seni hür bırakmazsam o zaman ne olur?
Gayet basit. Dönitz kefil oldu bana. Ona her şeyi söyledim. Birkaç gün içinde Berlin'e geri dönmezsem bütün dünya öğrenecek demektir.
Dönitz, yalancı armağanlarıyla birlikte Kröger'in Berlin'e gelmesine izin vermişti. Savaşın yazılmamış yasasında Dönitz Kröger'in öldürüleceğini biliyordu. Dönitz iki ulusun da bu deliye sahip çıkmak istemediğini biliyordu. Bu nefret günlerinde Dönitz az rastlanılan bir düşmandı.
Matthew Canfield tabancasını çıkartarak iki el ateş etti. Heinrich Kröger yerde ölü olarak yatıyordu.
Uster Stever Scarlett en sonunda gitmişti.
Matthew Canfield ufak hana geri döndü. Gece açıktı. Ayın dörtte üçü yaprakların üzerinde parlıyordu.
Ne kadar da kolay olmuştu değil mi?
Ama dalganın tepesi her zaman kolay oluşur. Aldatıcı bir kolaylık.
Ama ya o dalgaları içten fokurdatan güçler?
Bitmişti artık.
Hem Andrew'u vardı onun.
Sonra Janet da vardı.
Hepsinden önemli olan Janet'ın varlığıydı.
Kitabın sonu. 7 Temmuz 2022. Sayfa 332.